Rio yumuşak bir tonla gerçekten de böyle bir eleştirinin dayanaktan yoksun olacağını, ancak Rambert'in tanıklığının eksiksiz olup olmayacağını yalnızca bilmek istediğini söyledi. Ben tam olmayan tanıklık dışında bir şey kabul etmem. Böylece sizin tanıklığınızı da kendi bilgilerimle destekleyemeyeceğim. Bu Saint Just'un dili, dedi gazeteci gülümseyerek. Ryu ses tonunu yükseltmeden o konuda hiçbir şey bilmediğini, bunun yaşadığı dünyadan bıkmış ancak yine de benzerleriyle aynı zevklere sahip olan ve kendi adına haksızlık ve ödünleri reddetmeye kararlı bir insanın dili olduğunu söyledi. Rambert boynu omuzlarına gömülmüş doktora bakıyordu. Sizi anladığımı sanıyorum, dedi sonunda ayağa kalkarak. Doktor onunla kapıya doğru yürüdü. Olayları bu şekilde ele aldığınızdan ötürü size teşekkür ederim. Rambert sabırsızlanıyor gibiydi. Evet, anlıyorum, dedi. Sizi rahatsız ettiğim için özür dilerim. Doktor onun elini sıktı ve şu sıralar kentte bulunan ölü farelerin miktarları ile ilgili ilginç bir röportaj yapılabileceğini söyledi. Evet, beni ilgilendirir bu, dedi coşkuyla Rambert. Saat 17'de yeni ziyaretçiler için evden çıkarken doktor merdivenlerde hantal yapılı, kalın kaşlarla belirginleşmiş, geniş ve çökmüş yüzlü, henüz genç bir adamla karşılaştı. Apartmanının en üst katında oturan İspanyol dansçılarda birkaç kez ona rastlamıştı. Jean Tarou ayaklarının dibinde bir basamağın üzerinde can çekişmekte olan bir farenin son çırpışmalarını izleyerek büyük bir dikkatle sigara içiyordu. Doktora gri gözlerinin de biraz desteklediği sakin bir bakış yöneltti. Ona merhaba dedi ve farelerin ortaya çıkışının ilginç bir şey olduğunu söyledi. Evet dedi Rio. Ancak rahatsız etmeye başladı. Bir anlamda öyle doktor, yalnızca bir anlamda. Hiç bunun gibi bir şey görmedik. İşte hepsi bu. Ancak bunu ilginç buluyorum. Evet, olumlu anlamda ilginç. Taro elleriyle saçlarını geriye attı ve artık hareketsiz olan fareye yeniden baktı. Sonra Ryu'ye gülümsedi. Ama doktor, sonuçta bu asıl kapıcının işi. Zaten doktor da kapıcıyı o her zamanki kanlı canlı yüzünde bir bıkkınlık ifadesiyle girişin yanında duvara sırtını dayamış kapının önünde buldu. Kendisine yeni buluntuyu bildiren Ryu'ye, ''Evet, biliyorum.'' dedi yaşlı Michel. ''Şimdi ikişer üçer ele geçiyorlar ama öteki evlerde de aynı şeyler oluyor.'' Bitkin ve düşünceli duruyordu. Durmadan boynunu ovuşturuyordu. Rio ona iyi olup olmadığını sordu. Tabii ki kapıcı ona iyi olmadığını söyleyemiyordu. Yalnız rahatsızlık duyuyordu. Ona göre bu moral işiydi. Bu fareler ona bir darbe indirmişti ve ortadan kaybolduklarında her şey çok daha iyi olacaktı. Ancak ertesi sabah 18 Nisan'da annesini gardan getiren Doktor Monsieur Michel'i daha çökmüş bir suratla buldu. Mahzenden tavan arasına 10 kadar fare merdivenlerde yatıyordu. Komşu evlerin çöp tenekeleri bunlarla doluydu. Doktorun annesi haberi şaşkınlık duymadan öğrendi. Olur böyle şeyler. Gümüş rengi saçlı, kara gözlü ve yumuşak bakışlı bir kadındı. Seni görmekten mutluyum Bernard, diyordu. Fareler buna karşı hiçbir şey yapamaz. Rio onaylıyordu. Onun yanında her şey her zaman kolay gözüküyordu. Öte yandan Rio, müdürünü tanıdı, belediyenin fareyle mücadele birimine telefon etti. Açık havada ölmeye gelen çok sayıdaki şu farelerden söz edildiğini duymuş muydu? Müdür Merker bundan söz edildiğini duymuştu. Hatta rıhtımların çok uzağında olmayan kendi servisinde bile 50 tane kadar fare bulunmuştu. Yine de bunun ciddi bir şey olup olmadığını düşünüyordu. Rio bunu belirleyemezdi ancak fareyle mücadele biriminin müdahale etmesinin gerektiğini düşünüyordu. Evet dedi Merkür bir emirle. Eğer bunun gerçekten gerekli olduğuna inanıyorsan bir emir çıkarmaya çalışabilirim. Her zaman için gereklidir dedi Rio. Temizlikçi kadın ona kocasının çalıştığı fabrikada yüzlerce ölü fare toplanmış olduğunu bildiriyordu. Kentliler işte aşağı yukarı bu dönemde kaygılanmaya başladılar. Gerçekten 18'inden itibaren fabrika ve antrepolar yüzlerce fare cesediyle dolup taştı. Bu durumlarda farelerin uzun uzun can çekişmesine son vermek gerekti. Ancak dış semtlerden kentin merkezine kadar Doktor Ryo'nun geçebildiği her yerde, kentlilerin toplandığı her yerde fareler ya çöp kutularında yığılmış bir halde ya da akan sularda sıra sıra bekliyorlardı. Gazetelerin akşam baskısı hemen o günden başlayarak olaya el koydu. Belediyenin harekete geçmeyi düşünüp düşünmediğini ve bu iğrenç istiladan kentlileri korumak için hangi acil önlemleri tasarladığını sordu. Belediye hiçbir şey düşünmemiş, kesinlikle hiçbir şey de tasarlamamıştı. Ancak kurulda durumu görüşmek üzere toplantılara başladı. Her sabah şafakta ölü farelerin toplanması için farelerle mücadele birimine emir verildi. Toplama işi bittiğinde birimin iki arabası onları yakmak üzere çöp yakma merkezine götürecekti. Ancak sonraki günlerde durum ciddileşti. Toplanan kemirgenlerin sayısı katlanarak artıyor ve her sabah toplanan fareler giderek çoğalıyordu. Dördüncü günden başlayarak fareler ölmek için toplu halde ortaya çıkmaya başladılar. Çatı katlarından, bodrumlardan, mahzenlerden, lağımlardan uzun sıralar halinde sendeleyen öbekler, gün ışığında titreşmek, kendi çevrelerinde dönüp insanların yakınında ölmek üzere ortaya çıkıyorlardı. Gece dar geçitlerde ya da ara sokaklarda küçük can çekişme çığlıkları rahatlıkla duyuluyordu. Sabah kenar mahallelerde dere boyunca uzanmış olarak bulunuyorlardı. Sivri burunlarında küçük bir kan çiçeği, bazıları şişmiş ve kokuşmuş, bazıları da katılaşmış ve bıyıkları hala sert. Kentin içinde de sahanlıklarda ya da avlularda küçük yığınlar halinde onlarla karşılaşılıyordu. Bazen de idare binalarının salonlarında, okul avlularında, kafelerin teraslarında tek başlarına ölmeye geldikleri oluyordu. Şaşkına dönmüş yurttaşlarımız onları kentin en yoğun bölgelerinde buluyorlardı. Place de Armes, Front de Mer'in gezi yolu zaman zaman kirleniyordu. Şafakta ölü hayvanlardan arındırılan kent, gün içinde yavaş yavaş giderek artan sayıda onlarla yeniden karşılaşıyordu. Kaldırımlarda akşam gezintisi yapan birçok kişinin ayağının altında yeni can vermiş bir cesedin yumuşak kütlesini hissettiği de oluyordu. Üzerinde evlerimizin dikildiği toprağın kendisi şimdiye kadar derinlerinde için için kaynayan çıban ve kanlı irinlerin artık yüzeye çıkmasına göz yumuyordu adeta. Tıpkı hastalığı yerinde bir insanın beynine kan hücum etmesi gibi. O zamana kadar öylesine dingin yaşamış ve birkaç günde allak bullak olan küçük kentimizin geçirdiği o şaşkınlığı düşünün yalnızca. İşler öyle ileri gitti ki, Randok Ajansı gayri resmi haberleri verdiği radyo yayınında yalnızca 25 Nisan günü 6.231 farenin toplandığını ve yakıldığını bildirdi. Kentin gündelik görüntüsüne ilişkin kesin bir fikir veren bu sayı kargaşayı arttırdı. O zamana kadar yalnızca tiksinti veren bir olaydan yakınılmıştı. Şimdi ise henüz ne boyutlarının belirlenebildiği ne de kaynağının anlaşılabildiği bu olgunun tehdit edici bir yanı olduğunun farkına varılıyordu. Yalnız yaşlı İspanyol ellerini ovuşturmayı sürdürüyor ve yaşlılara özgü bir neşeyle çıkıyorlar çıkıyorlar diye yineliyordu. Öte yandan 28 Nisan'da Randok yaklaşık 8.000 farenin toplandığını bildiriyordu ve kentte endişe durağa ulaşıyordu. Kökten önlemler isteniyor, yetkililer suçlanıyor ve deniz kıyısında evi olanlar oralara çekilmekten söz ediyordu. Ancak ertesi sabah ajans olayın ansızın durduğunu ve fareyle mücadele biriminin yalnızca önemsiz miktarda ölü fare topladığını bildirdi. Oysa aynı gün öğle saatinde Doktor Ryo apartmanının önünde arabasını park ederken yolun kenarında başı öne eğilmiş, kollarıyla bacakları ayrık, bir kukla gibi güçlükle yürüyen kapıcıyı fark etti. Yaşlı adam bir rahibin koluna tutunuyordu. Doktor rahibi tanıdı. Birkaç kez gittiği ve kentimizde din konusuna ilgi duymayanların bile büyük bir saygı gösterdiği, çok okumuş ve militan bir cizvit olan rahip Panelo'ydu bu. Onları bekledi. Yaşlı Michel'in gözleri parlıyordu ve soluğu ıslık ıslık çıkıyordu. Kendini iyi hissetmemiş ve hava almaya çıkmıştı ancak boynunda, koltuk altlarında ve kasıklarındaki şiddetli ağrılar onun eve geri dönmesini ve rahip Panelo'nun yardımını istemesini zorunlu kılmıştı. ''Şişlikler yüzünden'' dedi. ''Biraz uğraşmak zorunda kaldım.'' Doktor bir kolu apartman kapısının dışında Michel'in ona uzattığı boynun alt tarafında parmağını gezdirdi. Bir sertlik oluşmuştu. ''Yatın ve ateşinizi ölçün. Sizi bu akşamüstü görmeye geleceğim. Kapıcı gittikten sonra Rio, rahip Panelu'ya şu fare hikayesiyle ilgili ne düşündüğünü sordu. "Evet," dedi rahip. "Bu bir salgın olmalı," dedi ve yuvarlak gözlüklerinin ardından gözleriyle gülümsedi. Yemekten sonra telefon sesi duyulduğunda Rio sağlık evine karısının geldiğini haber veren telgrafı okuyordu. Onu arayan belediyede memur eski müşterilerinden birisiydi. Uzun süre aort daralmasından sıkıntı çekmişti ve yoksul olduğundan Rio onu para almadan tedavi etmişti. "Evet, beni anımsarsınız ama başka birisi için arıyorum. Çabuk gelin, komşuma bir şeyler oldu." Sesi soluk soluğaydı. Rio'nun aklına kapıcı geldi ve hemen onu görmeye karar verdi. Birkaç dakika sonra dış mahallelerden Fein Herbe sokağında alçak bir evin kapısından giriyordu. Islak ve pis kokulu merdivenin ortasından kendisini karşılamaya inen memur Joseph Grant'la karşılaştı. Sarı bıyıklı, uzun ve kamburlaşmış, dar omuzlu, kolları bacakları zayıf, 40-50 yaşlarında bir adamdı. "Durumu daha iyi," dedi Rio'ya doğru gelirken. "Ancak ölüyor sandım." Burnunu siliyordu. İkinci ve son katta sol kapının üzerinde Rio kırmızı tebeşirle "Girin, kendime astım" yazısını okudu. İçeri girdiler. Devrilmiş bir sandalye ile bir köşeye itilmiş masanın üzerinde bir ip asılıydı. Ama boşlukta sallanıyordu. "Onu zamanında ipten indirdim," dedi Grant. En basit dille konuşsa da hep sözcükleri arıyor gibiydi. "Tam o sırada evden çıkıyordum ve bir gürültü duydum. Yazıyı görünce nasıl desem bir oyun sandım ama tuhaf. Hatta diyebilirim ki belli belirsiz bir inilti duydum." Kafasını kaşıyordu. "Bence acı veren bir işlem olmalı bu. Tabii ki içeri girdim." Bir kapıyı itmişlerdi ve aydınlık ancak yoksul biçimde döşenmiş bir odanın eşiğinde duruyorlardı. Ufak tefek tombulca bir adam bakır karyolada yatıyordu. Derin derin soluk alıyor ve kanlanmış gözleriyle onlara bakıyordu. Doktor durdu. Soluk alıp verişlerin arasında küçük fare çığlıkları duyuyor gibiydi. Ancak kıyıda köşede hiçbir şey kımıldamıyordu. Rio yatağa doğru gitti. Adam çok yüksekten düşmemişti. Çok fazla sert biçimde de düşmemişti. Omurgaları dayanmıştı. Tabii ki biraz soluğu kesilmişti. Röntgen gerekiyordu. Doktor bir kafur yağı iğnesi yaptı ve birkaç gün içinde her şeyin düzeleceğini söyledi. "Teşekkür ederim doktor," dedi adam boğuk bir sesle. Rio Grant'a komiserliğe haber verip vermediğini sordu. Memurun yüzü şaşkın bir ifadeye büründü. "Hayır," dedi. "Hayır, düşündüm ki en çabuk..." "Tabii," diye sözünü kestiriyor. "O işi ben yaparım." Ancak o sırada hasta yatakta kımıldandı ve iyi olduğunu, buna gerek kalmadığını söyleyerek doğruldu. "Sakin ol," dedi Rio. "Bu bir iş değil. İnanın bana. Benim durumu bildirmem gerek." "Hay Allah," dedi öteki. Ve kendini geriye atarak sessiz sessiz ağlamaya başladı. Bir süredir bıyıklarını sıvazlayan Grant ona yaklaştı. "Haydi Monsieur Cottard," dedi. "Anlamaya çalışın. Doktorun sorumlu olduğunu söyleyebiliriz. Örneğin ya bir daha içinizden bunu yapmak geçerse?" Ancak Cottard gözyaşları arasında bunu bir daha yapmayacağını, bunun yalnızca bir çılgınlık anı olduğunu ve kendisini yalnızca sakin bırakmalarını istediğini söyledi. Rio bir reçete yazıyordu. "Anlaşıldı," dedi. "Bunu bırakalım. 2 ya da 3 gün sonra gene geleceğim. Ama bir budalalık yapmayın." Sahanlıkta Grand'a yetkililere durumu bildirmek zorunda olduğunu, ancak komiserlikten 2 günden önce bir soruşturma yapmamalarını isteyeceğini söyledi. "Bu gece onun yanında kalmak gerek. Ailesi var mı?" "Tanımıyorum ama ben kalabilirim." Başını sallıyordu. "Bakın, aslında onu da tanıdığımı söyleyemem, ancak tabii ki yardımlaşmak gerek." Apartmanın koridorlarında Rio bilinçsizce köşelere bakıyordu. Grant'a mahallesinde farelerin tam olarak ortadan kalkıp kalkmadığını sordu. Memur bu konuda hiçbir şey bilmiyordu. Aslında ona bu hikayeden söz etmişlerdi ancak mahalle dedikodusunu pek önemsemiyordu. "Benim başka kaygılarım var," dedi. Rio onun elini sıkmıştı bile. Karısına mektup yazmadan önce kapıcıyı görmek için acele ediyordu. Akşam gazetesi satan sokak satıcıları fare istilasının durduğunu bildiriyorlardı. Ancak Rio hastasını beline kadar yatağından sarkmış, bir el karnında öteki eli boynunun çevresinde bir çöp kovasına öğre öğre pembemsi bir safra kuzarken buldu. Kapıcı uzun çabalardan sonra soluğu kesilmiş bir durumda yeniden yattı. Ateşi 39'du. Boynundaki yumrular ve elleriyle ayakları şişmişti. Böğründe 2 büyük siyah leke genişliyordu. Şimdi içindeki bir acıdan söz ediyordu. yanıyor, diyordu. Şuradaki domuz yakıyor beni. Kurum rengindeki ağzı sözcükleri doğru dürüst söyleyememesine neden oluyordu. Baş ağrısından yaşaran, dışarı fırlamış gözlerini doktora çeviriyordu. Karısı sessiz duran Rio'ya endişeyle baktı. Doktor, nedir bu? Her şey olabilir, ancak elimizde henüz kesin bir şey yok. Bu akşama kadar perhiz ve ishal ilacı. Bol bol su için. Kapıcı da susuzluktan kavruluyordu.